Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz. Stüdyomuzda her zaman olduğu gibi Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt Hocam'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, merhaba.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum, merhaba.
Evet, yine Medeniyet Coğrafyamız ve bilhassa da onun merkezinde yer alan Türkiye ile ilgili gelişmeleri bu haftada arka planıyla birlikte konuşmaya çalışacağız hocam. Öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macaristan temaslarıyla başlayalım. Bu temasları önemli kılan şey ise birincisi giderken ve dönerken yaptığı açıklamalar, ikincisi Barış Pınarı Harekatı'na Macaristan'ın verdiği destek ve üçüncüsü de bu Macaristan neden bize yakın, bunu konuşalım istiyoruz öncelikle. Evet, önce Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'a hareketinden önce açıklamalarda bulundu ve şunları söyledi. Bu gerek ABD gerekse Rusya ile yapılan mutabakatlara uyulmadığını ifade etti. Teröristlerin hala o bölgelerde yuvalanmaya devam ettiğini belirtti. İkincisi ABD ziyaretiyle ilgili olarak 13 Kasım'da bir ziyaret gerçekleşecek. Daha önce belli değildi ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti geçen günlerde. Bu görüşme sonrası bu ziyaretin gerçekleşmesi konusunda mutabık kalındı ve 13 Kasım'da Cumhurbaşkanı Erdoğan Beyaz Saray'da olacak ve burada da çok önemli konular konuşulacak. Buna dair değerlendirmelerde bulundu. Öncelikle hocam, bu mutabakatlar işe yaramıyor mu ve neredeyiz, ne durumdayız, bunu bir değerlendirmek istiyoruz. Buyurun.
Evet, hayırlı akşamlar dileyerek programımıza başlayalım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Macaristan seyahati öncesi işte teröristlerin bölgeden çıkmadıklarına dair beyanatları vardı. Şimdi olaya şu açıdan bakalım. Biz tam kontrolü sağladığımızı söylediğimiz Rasulayn, yani Akçakale'nin güneyindeki Rasulayn'dan
Tel Abyad
Rasulayn hattı boyunca 30 kilometre derinliğe kadar olan yerlerde güya biz kontrolü sağladık ama bomba yüklü araçlarla terörist saldırılar oluyor. Yani Türk askerinin ve Suriye ordusunun kontrol ettiği bölgelerde bile zaman zaman can kayıplarına sebep olan saldırılar olduğuna göre bu devriye gezilen bölgelerden PKK'lıların, YPG'lilerin çıktığını, oranın tamamen temiz olduğunu beklemek zaten saflık olur.
Evet.
Yani çok
açık konuşalım.
Açık bir tabirle. Onlar orada bir şekilde yuvalanacaklardır. Peki burada hadise ne? Bir taraftan Türkiye, Rusya ile bu mutabakatı, Soçi mutabakasını yaparak 10 kilometreye kadar olan bölgeden çıkarılması, 20-30 kilometreye kadar olan bölgede de PKK'nın temiz orayı terk etmesi, ilk 10 kilometrede de Ruslarla beraber ortak devriye yapacaklardı. Buradan anlaşıldığı kadarıyla tıpkı Amerikalılarla da biz bu Barış Pınarı Harekatı'ndan önce böyle nafile turlar attık. Birkaç ortak devriye attık. Membiş'te de, Fırat'ın batısında da bunun benzerlerini gördük. Bunlar aslında zaman kazanma harekatları. Karşı taraf Türkiye'yi oyaladığını sanıyor. Türkiye'de benim anladığım kadarıyla bu dönemde kendi hazırlığını yapıyor. Hı-hı. Mesela Barış Pınarı Harekatı öncesinde de o devriyeler olduğunda bundan bir şey çıkmayacağını Türkiye'de gördü. Ve askerde bize demişlerdi ki zafer süngünün ucundadır. Yani Mehmetçik orada köy köy bütün araziyi kontrol altına almadan buradan terörün temizlendiğini söylemek mümkün değildir. Yani bu kim bunun aksini iddia ediyorsa pek inandırıcı olmayacağını söyleyebiliriz.
Evet.
Macaristan seyahatiyle ilgili birkaç şey söyleyecek olursak, Macaristan Balkanlardan Avrupa'ya geçişte, Orta Avrupa'da yer alan bir ülke. Avrupa Birliği'nin kapısı durumunda adeta. Çünkü Bulgaristan'ı saymazsak, Bulgaristan bir transit geçiş ülkesi konumunda, evet. Avrupa Birliği üyesi olmakla birlikte. Zaten Bulgaristan'da Bulgarlar bile gençler kalmamış, hepsi Batı Avrupa'ya gitmiş durumda. Nüfusu hızla azalıyor. Macaristan verimli tarım toprakları ve işte bu Balkan ülkelerine göre nispeten gelişmiş ekonomisiyle Asya'dan, Afrika'dan, Türkiye, evet, üzerinden Avrupa'ya giden, karayoluyla giden göçmenlerin ilk bulundukları yer. Dolayısıyla Macaristan bu mülteci akınında en büyük yükü kendini çekeceğini bildiği için Türkiye'nin Barış Pınar Harekatı'nı destekliyor. Türkiye'nin o bölgeye mültecileri iskan etmesi konusunda, Avrupa'nın yardımcı olması konusunda samimi olarak destek veriyor. Hatta işte biz de Attila döneminden kalma Türküz vesaire, o işin salçası sosu. Yani ortak bir payda oluşturmak için söylenen sözler, ama esas milli çıkarlar Türkiye ile Macaristan'ın ortak paydada birleştiği nokta bu mülteci konusunda. Macaristan samimi olarak Türkiye'nin bu harekatını destekliyor. Çünkü bu operasyon yapılmazsa eninde sonunda bu insanlar Türkiye'den batıya doğru yöneldiklerinde Macaristan'da kapısını çalacaklar, bir şekilde onlar da bundan rahatsız olacak. Bu nedenle, evet, hatta Avrupa Birliği fonlarından Türkiye'ye destek çıkılması, oranın imar ve inşası konusunda Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yardım etmesi konusunda da Macaristan'ın demeçleri vardır. Bu nedenle ortak çıkarların ve paydaların olduğu ülkelerle bir, evet, birlik oluşturma açısından Macaristan seyahatini bu yönüyle değerlendirebiliriz. Hı-hı. Zamanlaması bakımından ve dünyaya verilen mesaj bakımından oldukça olumlu bir noktada. Evet. Bir de Sayın Erdoğan'ın ABD, evet, seyahatiyle hocam, ilgili bir şeyler söyleyecek olursak, sanırım 12 Kasım'da gerçekleştirecek.
13 Kasım'da diye ifade ediliyor.
Çünkü,
evet,
gün farkı oluyor, evet, saat farkı, hı-hı, vesaire, 8 saat fark var. Bu seyahat ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçtiğimiz günlerde bir beyanatı vardı. Yani daha belli değil demişti. Evet. Çünkü sürekli onlar sümen altından yeni yeni dosyalar çıkarıyorlar, evet, vesaire. Yani biz havanda su döveceksek, herhangi bir konuya sadra şifa bir çözüm bulamayacaksak gitmeyiz anlamında bir takım kuşkular, evet, belirdi. Acaba gidecek mi, gitmeyecek mi vesaire gibisinden. Ancak gelinen noktada şu, bugüne kadar Amerikan başkanlarının sadece Türkiye değil dünya genelinde davet edip de gitmediği veya gitmeyi düşünüp acaba gitsem mi dediği çok enteresan vakalardan biridir bu.
Evet.
Çünkü herkes oraya gitmek için, orada bir fotoğraf vermek için can atarken Türkiye diyor ki yani şu şu şu şartlar yerine getirilmeyecekse biz gelmeyeceğiz dedi. Sanırım o dışişleri bürokrasisi böyle bir şeydir. Hani tabiri caizse bir kız istenmeden önce eskiden görücü usulü anneler, kadınlar, hı hı, girer işin ön görüşmeler hallolur. Resmi olarak da istenmeye giderdi. Evet. Şimdi bu dışişleri bürokrasisinde öyle bir konu var. Önce bürokratlar bu işlerin altyapısını oluştururlar. Nelerin konuşulacağını, hangi konularda müzakere yapılacağını ve kimin neden taviz vermeyeceği, evet, kırmızı çizgiler konuşulur filan. Bunun üzerine işin paraf edilmesi ve resmiyet kazanması, bir takım istisnai konularında o başkanlar tarafından gündeme getirilmesi söz konusu, ama %100 birbirinden zıt görüşe sahip iki ülkenin gidip de orada yarım saatte anlaşması diye bir şey söz konusu değildir. Bunlar perde gerisinden önceden halledilip kotarılan konulardır. Sanırım, evet, belli bir mutabakat sağlandı, hı-hı, ve Sayın Erdoğan da gidip Trump'la bu konuyu görüşüp bir karara bağlayacaklardır diye düşünüyorum.
Evet. Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'dan dönerken uçakta gazetecilere konuşmuş hocam. Orada da önemli noktalara temas etmiş. Mesela Rasulayn ile Tel Abyad arasında bir pilot bölge kurulması çağrısında bulunmuş. Onun ifadeleriyle aktaracak olursak, gelelim şimdi bizim kontrolümüzde olan Tel Abyad ve Rasulayn'a. Tamamen bizim kontrolümüzde olan bu bölgenin uzunluğu 120 kilometre, derinliği 30-32 kilometre. Diyoruz ki destek verecekseniz burada süratle bir mülteciler şehri veya bir pilot bölge yapalım. Biz proje çalışmalarına varana kadar hazırlık yaptık, görüştüğüm bütün liderlere de bunları anlatıyorum demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu Tel Abyad'la Rasulayn arasında bir pilot bölge kurmaktan bahsediyor. Daha önce bu Fırat'ın doğusundan itibaren Irak sınırına kadar olan bölgede böylesine bir çalışma yapılması konuşuluyordu. Biraz gerim çekilmiş oluyor planlar hocam, ne dersiniz?
Şimdi Türkiye Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarında kontrol ettiği alanlara bakıyoruz. Yaklaşık 4-5 bin kilometre kare ikisinin toplamı.
Evet.
Sadece bu Tel Abyad Rasulayn arasındaki 120 kilometre sınır hattından 32 kilometre güneye kadar olan bölgede yine 4-5 bin kilometre kare. Yani Fırat'ın batısında iki operasyon sonucu kontrol altına alınan alan ile şu anda sadece Tel Abyad Rasulayn hattının 32 kilometre güneyine kadar olan bölgede kontrol edilen alan birbirine eşit. Yani çok geniş bir alan ve buranın ortak özelliği de nüfusunun tamamına yakını Sünni Araplardan oluşuyor. Bir diğer özelliği batısında PKK'lıların Kobani dedikleri Rasulayn bölgesi var. Onlar 3 kantondan biriydi ilk Suriye iç savaşı başlandığında. Doğusunda da Cezire bölgesi, Kamışlı Haseke bölgesi yer alıyor. Yani dolayısıyla bunların 3 kantonundan bir tanesi Afrin kontrol altına alındı. Bu Kobani ile diğer doğudaki Kamışlı bölgesi arasına da bir kama gibi girildi. İkiye bölündü. Bu yönüyle önemlidir. Bu bölgede Türkiye çok rahat, çünkü gerek Suriye Milli Ordusu gerek Türk askeri oradaki yerel halk tarafından nasıl ki Türkiye'de Mehmetçiğe kucak açılıyorsa aynı şekilde yani sivil halkla bir problem yok orada. Orada bir pilot bölge oluşturulursa oranın altyapı hizmetleri bir şekilde hallolursa onun diğer bölgelere de örnek olması. Çünkü orada yerel halkla bir takım problem yaşarsanız, diyalog eksiği olursa, sizin yaptığınızı arkanızdan birisi bozmaya kalktığı zaman orada zaten imar ve inşa faaliyeti yapmanız pek de mümkün olmaz. Bu nedenle bu bölge bu yönüyle bakıldığında pilot bölge olabilecek. Yani hastanesiyle, okul ve eğitim kurumlarıyla güvenlik tesis etmesiyle ve o bölgedeki tarım alanları da bir şekilde kullanıma açılıp toprak işlenebilirse zaten o nüfusu besleyebilecek potansiyele sahip verimli topraklardır. Bu Harran Ovası'nın hemen güneyi, yani Akçakale Harran Ovası'nın ortasında bir yer.
Evet.
Dolayısıyla bu Tel Abyad'dan aşağı doğru indiğimiz zaman da mümbit topraklar var. Biz buraları değerlendirebilirsek yeni yeni nüfusu da oraya iskan edebiliriz. Bir model teşkil eder. Çünkü diğer yerlerde mesela Kamışlı örneğin, Nusaybin'den Kamışlı hemen güneyde ve o Kamışlı normal şartlarda Haseke'nin bir ilçesi olmakla birlikte bağlı olduğu Haseke'ye göre daha kalabalık. Kamışlı'nın güneydoğusunda 10-15 kilometre sonra petrol kuyuları başlıyor, petrol sahaları. Demografik olarak Kürtler, Sünni Araplarla karışık bir demografik yapıya sahip, artı petrol kaynağı var, artı rejimin hala terk etmediği yerler var. Rusya var, Amerika var. Yani o bölgeler biraz karışık. Yani orada siz bir düzen kurmaya kalksanız da kümesin içerisinde horoz çok orada.
Evet.
Ama bu Tel Abyad Rasulayn arasındaki bölgede Türkiye tamamen yegane kontrolü sağlayan bir güç olduğu için burada bir pilot bölge kurulması çok da akıllıca ve hem batıdaki Aynel Arap hem de doğudaki Kamışlı arasında bulunması, nüfusunun tamamına yakınının Sünni Araplardan oluşması ve iç güvenlik hadisesi bakımından nispeten sakin bir yer olması bakımından uygun bir yerdir diye düşünüyorum.
Peki hocam. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçakta bir soruya cevabı var. Barış Pınarı harekatı devam edecek mi diye sorulmuş. Kesinlikle diyor. Burada son terörist bölgeyi terk etmedikten sonra biz bu işi bırakmayız. Bu işin bir boyutu diyor. Bizim Adana mutabakatı gibi bir belgemiz var diyor ve bu terör örgütleri temizlenmedikçe Adana mutabakatının bize vermiş olduğu yetkiyle buradaki duruşumuzu aynen devam ettireceğiz diyor. Herhalde ABD ziyareti sonrası mı bu operasyonun devam edip etmeyeceğine karar verilecek? Ne dersiniz hocam?
Şu anda zaten bu az önce bahsettiğimiz 4-5 bin kilometre karelik bir bölgeyi köy köy kontrol etmek, mayınları temizlemek, oradaki terör kalıntısı, saklı gizli silahları, bombaları imha etmek çok kolay bir şey değil. Biz Afrin operasyonunda, Fırat Kalkanı operasyonunda haftalar, aylar süren bir mücadele söz konusu oldu. Evet. Şimdi bu olayda Amerika ağır silahlarının Türkiye'nin eline geçmemesi için biraz da böyle oldu bittiyle bir geri çekilme söz konusu oldu. Dolayısıyla bu bölgenin önce bir temizlenip kontrol altına alınması, ondan sonra Türkiye diğer bölgelerle ilgili rezervlerini de saklı tutuyor. Yani anlaşılan şu an için bu. Hı-hı. Fakat olayın değişik veçelerle baktığımızda bu coğrafyada diyelim ki Amerikalılar 30 kilometre güneyde şu anda Rakka, Deyri Zor, Ebu Kemal hattında Fırat Nehri boyunca petrol yataklarının olduğu bölgeleri yerel güçlere devrediyoruz diye YPG'lilere verdiler. Evet. Türkiye'de infial oldu vesaire. Aslında ben bunu Türkiye açısından olumlu karşılıyorum.
Neden?
Şimdi YPG'lilere niye orayı verdi, niye Amerika hala orada duruyor sorusu. Şimdi Amerika tası tarağı toplayıp gitseydi,
evet,
Suriye'den çıksaydı, olayın tersinden düşünelim. PKK'lılar da herhalde buharlaşıp uçmayacaklardı. Onlar da deselerdi ki rejimle biz
İşbirliği yapıyoruz.
Tamam, yani bir şekilde siz bize bir özellik falan verirsiniz, biz de artık sizinle beraberiz deseydi. Rusya, rejim ve İran ertesi gün Türkiye'ye şunu söyleyecekti. Siz bu Fırat Kalkanı bölgesinden, Zeytin Dalı bölgesinden veya Barış Pınarı bölgesine girdiğiniz yerden ne zaman
ayrılacaksınız,
ne zaman boşaltacaksınız?
Evet.
Ve Türkiye'nin de bu konuda elinde bir koz yoktu. Çünkü rejim şu anda hala kağıt üzerinde resmi bir devlet konumunda. Rusya'yı, İran'da onlar davet ediyor. Şimdi Amerika'da gittikten sonra, teröristleri de yanına aldıktan sonra orada boşa düşen Türkiye oluyor. Ama şu anda Amerika orada olduğu sürece Türkiye diyor ki sen önce... Yani burası çarşamba pazarına dönmüş. Herkes bir yerler işgal etmiş. Ben sadece sınırımın güvenliğini sağlıyorum, evet, diyor. Dolayısıyla yani Rusya oradan tamamen çekilmiş olsa Amerika ile başımız daha fazla dertte olur. Amerika gitse Rusya ile İran. Bu nedenle orada öyle bir hassas denge var ki tahterevallinin bir tarafına fazla bastığınızda işin kantarın topuzu kaçıyor. Yani Türkiye şu anda tereyağından kıl çeker gibi. Hem askeri operasyonlarıyla, evet, hem diplomatik hamleleriyle bugüne kadar adım adım kendine güvenlik tehdidi olan bölgeleri, gerek yurt içinde Kıran operasyonuyla, gerek Irak'ın kuzeyindeki pençe harekatlarıyla, gerek Suriye bölgesindeki operasyonlarıyla, dikkat edin 2015 yılında hendek kazıp bu ülkede gemi azıya alan teröristler şu anda burnunu çıkaracak yeri bulamıyor mağaralardan, evet, Türkiye içerisinde. Ve Türkiye dışında da işte sırtımızı PKK'ya, YPG'ye, PJ'ye dayadık diyenler şu anda gün yüzü göremiyorlar. Ben hep söylüyorum, siyasi coğrafya dersinde de hep ifade ederim. Devlet aklı yavaş işler. Devlet yarına bırakır ama kimsenin yaptığını yanına bırakmıyor.
Evet.
Şu anda da bu hesabın görülmesi başladı. Bazen devlet 5 lira alacağı için 50 lira para harcar ama sizden onu alır.
Evet.
Ve şu anda da o PKK'ların yaptığının yanına kar kalmayacağını bekleyerek göreceğiz inşallah.
Evet, bu mazlum Kobani'nin de uluslararası camiada.
Yani bu mazlum
camiada...
Kobani ismi de biraz şey, evet. Yani adam
kod adlı.
Kod yani mazlum diyor, bunlar hepsi zalimdir.
Zalim, evet.
Kobani ismi bu toprağa ait bir şey değildir. Türk pınarıydı, Arap pınarı oldu. Şimdi aynel Arap, dolayısıyla bu şeylere bile, kavramları evet. bile Ferhat Cilo, onu söyleyeceğiz.
Evet, evet, peki hocam. Teşekkür ediyoruz, bu bölümü noktalayalım. Aranın ardından tekrar birlikte olacağız. Kalan birçok konumuz var. Onları konuşmaya devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla birlikte medeniyet coğrafyamızda yaşanan önemli gelişmeleri konuşmaya devam ediyoruz. Radyoları yeni açanlara hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar diyoruz. Hocam yine geçen haftalarda önemli bir gelişme yaşanmıştı. Terör örgütü DEAŞ'ın lideri Bağdadi Amerikan operasyonuyla öldürülmüştü. Onun üzerine çok spekülasyon var. Öldürüldü mü, öldürülmedi mi? Bu o hadiseye inanmayan, Bağdadi'nin hala yaşadığını söyleyenler de var ama Türkiye önemli bir açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Daha önceki bir operasyonda Bağdadi'nin ablası Türk güvenlik güçleri tarafından yakalanmıştı. Yeni bilgi, Bağdadi'nin eşi ve çocuklarının da bir operasyonla yakalandığı açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bizzat bütün dünyaya duyuruldu. Bir de yeni bir başka bilgi daha öğrendik. Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'a giderken yaptığı açıklamalarda Bağdadi'nin bir başka eşinin de bundan 1,5 yıl önce yakalandığı. Evet, evet, bu bilgiyi paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şunu sormak istiyorum. Bağdadi'nin ailesinin ele geçirilmesi, Türkiye tarafından yakalanmasının önemi nedir? Çünkü şöyle sorabiliriz. Bunlar terör faaliyeti içinde miydi? Onlar da bir militan mıydı? Yoksa başka bir anlamı var onların yakalanmasının önemine dair?
Sanmıyorum, yani küçük çocuğun terörist evet. olarak nitelendirilmesi doğru değil. Ancak eşinin, kız Hı-hı. kardeşinin ve çocuklarının Türk istihbarat ve güvenlik birimler tarafından ele geçirilip sorgulanması şu bakımdan önemli. Bağdadi gerçekten öldürüldü mü, kaçırıldı mı?
Evet.
Çünkü Türk güvenlik birimleri eğer Amerika o operasyonu yapmasaydı birkaç güne kadar Bağdadi'ye ulaşacaklardı muhtemelen.
Evet.
Yani Türkiye'nin eline geçmemesi için apar topar böyle bir olaya girişildi. Eğer biz aile yakınlarından gereken verileri, belki de Türkiye almıştır şu anda ki hı hı. eli güçlü olduğu için Amerika Türkiye'ye karşı bu kadar sesini yükseltemiyor. Yani bu terör örgütlerinin elebaşlarının büyük bir çoğunluğu her ne kadar dini kisveye bürünmüş olsalar bile
evet.
birçoğu uluslararası bağlantıları olan hı hı. çoğu zamanda istihbarat örgütleriyle işbirliği içinde olan ve mesela Bin Laden'in biz cesedini göremedik. Denize
evet,
atıldı. Bağdadi'nin de cesedini göremedik. Denize atıldı.
Kendini patlatmış, önce
vesaire.
Dağılmış sonra
yani,
denize atmışlar.
Bunlar karanlıkta evet. kalan yerler. Eğer bunlar güzel ve sağlıklı bir şekilde soruşturulursa Bağdadi'nin, eğer Türk istihbaratı ve güvenlik birimleri Bağdadi'nin Amerika'yla olan bir bağının olduğunu bu ailesi hı hı. vasıtasıyla çözebilirse hani bize yutturuyorlardı ya, biz terörle mücadele ediyoruz vesaire. Biz biliyoruz ki mesela Afganistan olaylarında El-Kaide'yi, Hüsame Bin Laden'i o bölgeye getiren, Suudi Arabistan'dan parayı alan, silahı ve hı hı. kendisi veren, hatta dönemin Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'la, ben o Facebook sayfamdan da paylaştım geçen hafta, Condoleezza Rice'la Hüsame Bin Laden'in böyle can ciğer kuzu sarması fotoğrafları var.
Evet.
Afganistan hadisesinde. Şimdi aynı şeyi bu
Bağdadi.
Bağdadi ile DAEŞ ile ilgili de hı hı. söyleyebiliriz. Mesela Suriye'de en fazla cellatlık yapan, kameralar önünde insanları kesip boğazlayan teröristler, biz bunları kendimiz sorgulayacağız dediler. Apar topar götürdüler.
Evet.
Amerikalılar. Dolayısıyla bu işler karanlıkta kalan konular ve Türkiye gerçekten Bağdadi ailesinden, yani eşinden, çocuklarından, kız kardeşinden vesaire bir şekilde o elebaşılarının Amerika'yla ve Batı'yla bir bağının olduğunu ispatlayabilirsek, bu işte teröre destekleyen, işte terörü destekleyenler vesaire diyorlardı ya, işte bizim MİT tırları operasyonunda, evet, dünyayı ayağa kaldıranlara çok önemli bir vesika olur. İnşallah bekleyip göreceğiz. Belki de elinde Türkiye'nin bu konuda sağlam kanıtlar vardır. Çünkü bu kişiler bu yönüyle altın madeni kadar hakikaten değerli bilgiye verebilirler Türkiye'ye.
Evet.
Yoksa onların eline silah alıp 5 kişiyi öldürmüş, 10 kişiyi yaralamış veyahut da hiç hadiselere karışmış karışmamış, o kadar önemli şeyler, evet, değil. Yani orada kavgada yumruk sayılmaz derler. Hı-hı. Bizim açımızdan önemli Bağdadi'nin gerçek kimliği, gerçekten İslami, kendince İslami bir dava güdüp kendince terör yoluyla kafire karşı mücadele ettiğini sanan bir figür mü, yoksa ki ikinci şık hep kuşkuyla
CIA'nın
yetiştirdiği, evet, eleman mı, işte bu da ailesinden çok kolay öğrendim.
Yani o ailesinin vereceği ifadeler çok önem taşıyor. Bunu
çünkü insan ne olursa olsun, hı-hı, eşiyle, kız kardeşiyle, çocuklarıyla, evet, bir şekilde bunu ister istemez açık verir bir yerden.
Hı-hı. Peki hocam. Şimdi Barış Pınarı Harekatı sırasında uluslararası medyada çokça başlık halinde kullanıldı. Türkiye Kürtlere karşı savaş açtı, Türkiye, hı-hı, Kürtleri öldürüyor şeklinde uluslararası basın, hı-hı, bu şekilde propaganda yapmıştı. Hı-hı. Konuyla ilgili olarak Irak Kürt Bölgesel Yönetim Başkanı Neçirvan Barzani'nin bir açıklaması var hocam. Demiş ki Barzani, Türkiye'nin Suriyeli Kürtlerle bir derdi yok. Türkiye'nin derdi terör örgütü PKK ile, diyor. Önemli bir açıklama. Bunun Barzani tarafından söylenmesi de önemli. Ne dersiniz?
Bizde bir söz vardır. Karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar diye.
Evet.
Yani bu söz doğru bir söz. Niye bugün bu doğru, hı-hı, söz söyleniyor? Veya 15 gün önce
niye söylenmedi?
Niye söylenmedi? Veya herkes bizim aleyhimizde, evet, duruyor idi. Olayı biz siyasi coğrafya açısından değerlendirdiğimizde şöyle bir fotoğraf karşımıza çıkıyor. Dünyada denize kıyısı olmayan ülkeler maça 3-0 mağlup başlayan takımlar gibidir.
Evet.
Yani Irak'ın kuzeyinde bölgesel Kürt yönetiminin olduğu alanda, ki çekiş güç marifetiyle oluşturulmuş bir bölgedir burası 1990'lı yıllarda. Kuzeyde Erbil merkezli Barzani, güneyde Süleymaniye merkezli, hı-hı, Talabani bölgesi var. Bunlar da ayrıca birbiriyle didişirler, birbirlerini sevmezler. Birazcık meydanı boş bulunca da birbirleriyle de kavga ederler. Yani bu Talabani ve Barzani bölgesindeki özerk birimler. Şimdi İran güneyinde kan gövdeye götürüyor Basra'da, Bağdat'ta. Suriye'ye geçilemiyor. Suriye'de de durum malum. İran'da ekonomik kriz var.
Evet.
Ve İran'da küslüğü, barışıklığı da güven olmuyor. Ve bu bölgesel Kürt yönetimi ekonomik olarak halkına hiçbir şey verememeye başladı ve sıkıştı. Tek nefes borusu
Türkiye.
Habur sınır kapısı vasıtasıyla Türkiye. Yani Türkiye'den çok haz etmeseler de Türkiye dışında halkına refah götürebilecek, halkına birazcık nefes aldırabilecek başka bir
ülke yok.
Ülke yok, koridor yok, nefes
çıkış
borusu
yolu
yok.
Yok. Evet.
Dolayısıyla bu mesajdan şunu anlayabiliriz. Biz Türkiye'ye zeytin dalı uzatıyoruz. Türkiye ile ilişkileri normalleştirelim ve bu Türkiye'nin de işine gelir. Çünkü biz ihracat yapmak için göbeğimiz çatlıyor, dışarıya mal satmaya, hı hı, uğraşıyoruz filan. Onlar da izole olmuş durumdalar. Dolayısıyla bu mesajın anlamı
bu.
İran kuzeyinde sıkışmış ve dünyayla irtibatı sadece Türkiye üzerinden olan bu Barzani bölgesinin Türkiye'ye zeytin dalı uzatan bir mesajıdır. Türkiye de sanırım bunun gereğini yapacaktır. Yani Türkiye hiçbir zaman geçmiş defterleri karıştırmaz. Yani kendisine hüsnü niyetle uzatılan, evet, eli de havada bırakmaz. Tarih boyunca bizim kültürümüzde bu vardır ama not ederiz yapılanları.
Hı-hı.
Ama bize yapılan iyiliği de kötülüğü de karşılıksız bırakmayız.
Peki hocam, Irak demişken oradan devam edelim. Irak'ta protestolar devam ediyor. Bugüne kadar ölü sayısı 254'ü aşmış bulunuyor. Yine onlarca, yüzlerce yaralı var ve istifa haberleri ya da bunun gibi değişik programlar, planlar, düzenleme, düzeltme çalışmaları da işe yaramıyor. Daha geçen gün 3 milletvekilinin evleri yakıldı protestocular tarafından.
Hatta İran konsolosluğu. Evet. Na varıncaya kadar protestolar ilerledi.
Nereye gider Irak'taki bu protestolar hocam? Arkasında gerçekten de bir yoksulluk, işsizlik vesaire bu tür sıkıntılar mı var? Yoksa Irak'ta başka bir plan mı dönüyor?
Şöyle, Irak şu anda petrol denizinin üzerinde yüzen. Bakın rakamı söylüyorum. Irak'taki petrol rezervi 150 milyar varil. Suriye'deki 2,5 milyar varil. Yani biz Suriye'de petrol bölgeleri PKK'ya verilmiş olduk falan diyoruz ama o sadece harcanan paraları finanse etmek açısından. Yani Amerika diyor ki burada attığım kurşunu niye Amerikan vergi mükelleflerinden karşılayayım? Yani PKK'ya, YPG'ye verdiğim silahları, parasını buradaki petrole el koyarak elde edeyim. Evet. Yoksa oradaki petrole ele geçirmek için bir operasyon yapılması diye bir şey söz konusu değildi. Orada büyük İsrail'in projesi vesaire var. Şimdi Suriye'deki olay farklı. Irak'a gelince bu kadar büyük petrol denizin üzerinde oturan bir ülkenin vatandaşları hakikaten Afrika standartlarında bir hayat yaşamaya mahkum edilmiş durumdalar.
Evet.
Yani temel gıda maddelerine ulaşımda güçlük çekiyorlar. Hayat pahalılığı almış gidiyor ve benzini karneyle, bidonlarla sırada bekleyerek alıyorlar ve Türkiye'den daha pahalı akaryakıt fiyatları. Her geçen gün insanların satın alma gücü zayıflıyor, refahları geriye gidiyor. Bu da insanların mevcut yönetimi protesto etmesi için yeterli bir sebeptir. Ancak burada protesto edilen gruba bakıyorsunuz. Bir, beceriksiz olduğu için mevcut başbakan eleştiriliyor. Çünkü orada parlamenter sistem olduğu için Cumhurbaşkanı bu Talabani bölgesinden seçiliyor. Sembolik, bizim önceki 12 Eylül öncesindeki Cumhurbaşkanları gibi Behram Salih bir Kürt asıllı. Çok etkisi yok. Başbakandır asıl yöneten Irak'ta, siyasi erkin başındaki Şiilerden bir başbakan. Fakat Amerika bombardımanıyla, gerek Saddam'ı devirmeyi bahane ederek, gerek DAEŞ bahanesiyle ülkenin altyapısı tamamen ortadan kaldırıldı. Güvenlik bürokrasisi, asker, polis tasfiye edildi bu Baas rejiminde kalma. Ve ülke tamamen bir kaosun, keşmekeşin içerisine sürüklendi. Hatta yönetilemez hale geldi. Yani oradaki başbakanı da çok fazla suçlamamak lazım. Çünkü ortada bir düzen kalmadı. Yani bu mevcut keşmekeş içerisinde siyasi iktidar suçlanıyor, protesto ediliyor. Bu bir.
Evet.
İkincisi, İran protesto ediliyor.
Evet.
Enteresandır. Orada İran'ın da bu Haçlı Şabi milisleri çok acımasız bir şekilde halka muamelede bulunuyorlar. İran protesto ediliyor ve konsolosluğun önüne bir takım gösteriler, nümayişler yapıldı. Ve üçüncüsü, Amerika protesto ediliyor.
Evet.
Yani halk bir yandan hükümeti, bir yandan İran'ı, diğer yandan Amerika'yı protesto ediyor. Orada nispeten kavga gürültünün, gösterilerin en az olduğu ve en sakin bölgelerden biri o Erbil Süleymaniye bölgesindeki bu Talabani Barzani'nin yaşadığı bölgesel
yönetim.
Kürt yönetiminin olduğu yerler. Orada da ekonomik kriz İran her tarafında var. Orada da böyle bir durum var. Bunun kendilerine sıçramasından da korkuyorlar. Çünkü bu yangın gibidir. Ne zaman nereyi saracağı belli olmaz bu kitlesel eylemlerin. Bu nedenle Irak'ta yabancı güçler, gerek İran gerek Amerika, oradan elini çekmeden oranın petrol gelirlerinin az bir kısmı Irak halkının güvenliği, sağlığı, eğitimi, ekonomisi, refahı için harcanıyor. Çünkü 1990'dan bu yana Amerika atmış olduğu her bombanın parasını tahsil etmek istiyor mevcut yönetimden. Dolayısıyla da işte diyelim ki 60-90 milyon dolarlık petrol ihracatı yapıyor diyelim ki bir ayda 60 milyon dolarını borca mahsuben geri kesiyor adam. Yani 1/3'üne el koyuyor petrol gelirlerin ve bu kısır döngüde devam ediyor. Yani bir şekilde Irak kaynakları, Irak halkına dönük harcanmadığı sürece de bu huzursuzluk kolay kolay biteceğe benzemiyor.
Peki hocam. Yemen'le devam ediyoruz. Yemen'de maalesef o acı dinmedi hala. Ama bir taraftan da Yemen, Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri'nin arasını açmıştı. Bir Riyad anlaşmasıyla bu anlaşmazlık sanki kapanmış görünüyor. Yemen hükümetiyle Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasında bir anlaşma imzalandı hocam. Nedir bu anlaşma? Bu Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan'ın oradaki menfaatleri birleşmeye mi başlayacak? Ne dersiniz?
Şimdi şöyle birkaç yıl gerisine gidelim. Şimdi Körfez İşbirliği Örgütü diye bir teşkilat var. Bu 6 petrol zengini Körfez ülkesini bir araya getirmişti. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Yemen, Katar, Bahreyn.
Evet.
Bu 6 zengin ülke bir fakiri, bir Yemen'i aralarına alıp finanse edemediler. Yemen hakikaten altyapısıyla, ekonomisiyle fakir bir ülke olarak o bölgede kaldı. Sonra
İran el attı.
Birilerinin evet. fişteklemesiyle Katar'a çullandı. Bu 6 ülke, bakın bir fakir Yemen'e bakamadı. Sonra 6'dan bir tanesi olan Katar'ın üzerine çullandılar.
Onu yemeye çalıştılar.
Onu yemeye çalıştılar. Türkiye imdada yetişti. Hı hı. Katar'ı kurtardı. Sonra bu iki başat ülke, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Yemen'de birbirine düştü.
Evet.
Yani bu ülkelerin ne kadar vizyon sahibi, misyon sahibi olduğunu anlamak için bu evet. örnekler yeter bir kere. Evet. Yani çok çapsız, insanların elinde yönetilen ülkeler bunlar. Tamamen İngiliz ve Amerikan
evet,
askeri ve güvenlik bürokrasinin kulaklarına fısıldadıklarını, yani direkt İsrail olarak değil, belki fikir İsrail'indir de, bu Londra'ya uğruyor, oradan New York'a uğruyor, oradan evet. gelip kulaklarına fısıldanıyor. Hı-hı. Bu kadar basiretsiz, beceriksiz bir yönetim örneği sergileniyor evet. buralarda. Şimdi başkent Sana'nın olduğu ve Suudi Arabistan sınırına yakın Kuzey Yemen'in olduğu bölgelerde Husiler hala denetimi elinde bulunduruyor. Güneyde, ki Yemen biliyorsunuz daha önce Kuzey ve Güney Yemen diye ikiye ayrılmıştı. Daha sonra birleşti bu Yemen.
Evet.
Bu iki Yemen'den o Güney Yemen İngiliz kolonisi olarak uzun yıllar kaldı. Daha 1960'lı yıllarda bağımsızlığını elde etti. Bunun neticesi olarak da bu Güney Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri İngiltere'nin de birazcık akıl vermesiyle o Aden merkezli bir yönetim kurup derdi Babul Mendeb Boğazı'ndan çıkan Sokatru Adaları'nı kontrol ederek bu Süveyş Kanalı, Kızıldeniz, Babul Mendeb Boğaz hattını kontrol etmek.
Hı hı.
Kendi adına değil, İngiltere adına.
Hı
hı. Yani Birleşik Arap Emirlikleri dediğimiz Amerika'nın, İngiltere'nin oradaki nöbetçi garnizonu gibidir. Ve bu defa Suudi Arabistan'la didişmeye başladı. Burada Suudi Arabistan'ın hakkını yememek lazım. O kendi, tıpkı Türkiye'nin o Suriye'de yapmış olduğu operasyonlar gibi, Yemen'e yapmış olduğu operasyonla kendi sınır güvenliğini
sağlamayacak.
Bir nevi, hadi hoş karşılanabilir, ne kadar bodoslama girip sivil katliamlar yapsa, bir karış ilerleyemezse, beceriksizlik yapsa, onlar hepsi
bir tarafa,
rezerv olarak bir tarafa. Yani Suudi Arabistan'ın yaptığının yine bir makul, mantıklı, kendince bir açıklaması olabilir, ama Birleşik Arap Emirlikleri tamamen tetikçi. Yani o işte bu Dahlan'ın
geleceğiz oraya da.
Yapmış olduğu tetikçiliğin devlet boyutunda yaptığı, yani Birleşik Arap Emirlikleri şu anda kendiyle hareket edebilen adeta hani bir insanın beynine bir çip takarsınız da robot gibi şey yaparsınız. Böyle bir politika izliyor Orta Doğu'da maalesef. En sonunda Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri en azından o güneydeki Aden liman şehri evet. bölgesinde bir mutabakata vararak insani olarak iç bölgelerde insanlar koleradan hayatını evet. kaybediyor. Açlıktan hayatını kaybediyor. İnsani bir takım yardımların ulaştırılması yönüyle değerlendirdiğimizde bir nebze olsun. Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan'ın bir zımni bir anlaşmaya varıp bu iç bölgelere insani yardım organizasyonlarından ulaştırılması yönünde uzlaşmaları da geçen haftanın sadra şifa en pozitif olaylar arasında sayılabilir.
Peki hocam, Dahlan demişken Mahmut Dahlan Orta Doğu'nun kiralı katili olarak evet. adlandırılıyor. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine ifadeleri var. Demiş ki Erdoğan ve AK Parti hükümeti için düşmanlarım ifadesini kullanmış
Doğru
hocam.
Doğru söylemiş aslında.
Ne dersiniz Orta Doğu'nun kiralı katili Birleşik Arap Emirlikleri'nin uşağı.
İsrail'in maşası
saymakla bitmiyor.
Şimdi bu insan Türkiye dostum dese inanacak mıyız?
Evet.
Yani bazen bozuk saat bile günde iki kez doğruyu gösterir. Yani bu söylediği söz doğru. Türkiye'ye Hı-hı. düşmandır.
Evet.
Türkiye de onu kendisine dost olarak görmediği evet. malumdur. Burada yaptığımız yorumlarda yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermemek açısından nasıl ki PKK ayrı, Türkiye'de yaşayan normal bizim kardeşimiz olan Kürtler ayrı ise buradaki iş bilmez, beceriksiz Batı'nın adeta süflörlüğünü yapan yönetici elit kitle ile sokaktaki sıradan Müslüman Arapları
evet.
incitmekten de imtina etmemiz lazım. Yani onlar bizim gibi samimi insanlar. Yani bu coğrafyanın etle kemik gibi ayrılmaz evet. bir parçası. Yani Mısır'daki diktatör Sisi ile oradaki 100 milyon Mısır halkını ayrı tutmamız gerekiyor. Suudi Arabistan'ın 30 küsur milyon o Müslüman nüfusuyla oradaki Suud hanedanlığını
ayrı tutmamız
gerekiyor. Bunları ifade ederken de yani sözlerimizin tamamen o yönetim erkinde bulunan insanların yapmış oldukları hatalar ve kusurlara yönelik olduğunu da ayrıca not etmek gerekir diye
evet.
düşünüyorum.
Peki hocam. Şimdi Körfez ve İsrail nikaha hazırlanıyor diye bir haber var hocam. ABD yönetiminin de Orta Doğu'da Körfez ülkeleriyle İsrail arasında imzalanacak bir saldırmazlık anlaşmasına sıcak baktığı belirtilmiş. İsrail merkezi Mako internet haber sitesine göre ABD Hazine Bakanı İsrail Dışişleri Bakanı'nın Barış Rayları ismi verilen ve Körfez ülkeleriyle İsrail arasında bir demir yolu hattı oluşturulmasına dayanan işbirliğinin geliştirme stratejisine onay vermiş. Her geçen gün İsrail'le Körfez ülkeleri arasındaki ilişkiler gelişiyor, büyüyor. Ama bir taraftan da gerçekten de Müslümanlar da Müslüman ülkelerle ya da samimi insanlarla bu Arap az önce de bahsettiniz ya iş bilmez yöneticilerin arası açılıyor.
Şimdi demir yolu deyince insanın böyle bir geçmişe dönük içi sızlıyor. Rahmetli Cennet Mekan 2. Abdülhamit Han Haydarpaşa o garının olduğu yerden Medine'yi Münevvere'ye kadar olan o demir yolu evet. ağını döşeltmek istiyor. Fakat hazinede para yok. Önce kendi şahsi servetinden bağışta bulunuyor. Paşalarını bu konuda teşvik ediyor. Halktan ve İslam ümmetinden toplanan paralarla bakın altını çiziyorum. Hı hı. Bu bağışlarla büyük bir kısmı Medine'ye kadar demir yolu hattı döşeniyor ve Abdülhamid 1909'da tahttan indirildi. Sanırım 1906'da filan bitiyor.
Evet. 1905
veya 6'da bitiyor tren o Berlin Haydarpaşa Medine demir yolu. Ve 10 yıl sonra Birinci Dünya Savaşı sırasında o Lawrence'ın o Bedevi aşiretleri kışkırtırken uyguladığı bir taktik var. Diyor ki demir yolundan bir ray söküp getirene bir altın vereceğim. Ve Amman'dan, Ürdün'ün başkenti Amman'dan Medine'ye kadar olan o çöl bölgesindeki rayların büyük bir kısmı İngilizler tarafından söktürülmüştür. Şimdi Osmanlı'nın Haydarpaşa'dan Medine'ye kadar olan demir yolu hattının raylarını söktüren irade bugün Tel Aviv ile Körfez arasında demir yolu ağı kurmaya çalışıyorsa bunu düşünüp şöyle bir
evet.
Tekrar elimizi böyle alnımıza dayayıp düşünmemiz lazım. Hı-hı. Proje nedir?
Evet.
Çünkü Abdülhamit'in yapmış olduğu tren yolu hattıyla bütün Arap coğrafyası İslam birliği, ümmeti birleştiren bir hattı.
Evet.
Ama o Tel Aviv ile Körfez arasındaki şey tamamen evet. fitneye sebep olacak bir Hı. şeydir. Ve bu insanların da tıpkı bizdeki o FETÖ'cülerin güç zehirlenmesine uğrayıp, yani Allah'ın rahmetini, gazabını bir kenara bırakıp hareket ettiği gibi, bunlar da işte veya PKK'ların veya HDP milletvekillerin biz güç kendi sırtımızı YPG'ye, PKK'ya dayadık dediği gibi, bunlar da sırtlarını İngiltere'ye, Amerika'ya, Pentagon'a, Siyonistlere, İsrail'e dayamışlar ve kimse bize bir şey yapamaz diye düşünüyorlar, ama Allah'ın da bir hesabı Hı-hı. vardır. Bugüne kadar böyle büyük güçlere sırtını dayayıp da sürana uğrayan evet. yüzlerce, binlerce örnek Hı-hı. vardır. Herkesin bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı vardır. Bunu da bilmek lazım. Hak Peki. ve hukuktan ayrılmamak gerekiyor.
Vaktimiz aslında sona erdi ama iki önemli konu var. Onları da sorayım hocam. Kısa cevap alayım sizden. Bir, Afrika karıştırılıyor. Her gün patlamalar Mali'de. Yaşanıyor. Mali'de 35 asker öldürülmüş terör saldırısında. Nobel Barış Ödülü alan, başbakan olan, Etiyopya'nın başbakanı olan kişinin yönettiği ülkede, Etiyopya'da 86 ölü, 400 yaralı var. Protestolar sürüyor başbakana karşı. Burkina Faso'da bir maden araç konvoyuna saldırı, 37 ölü var. Bunu sorayım. Ve ikincisi de hocam, İpek Yolu yeniden canlandı. Çin'den kalkan bir tren Avrupa'ya doğru hareket ediyor. Marmaray'dan geçti. Bunun önemini sorayım size. Kısa cevaplarla programımızı noktalayalım.
Etiyopya'da dünyanın en büyük barajlarından biri Nil üzerine yapılıyor. Bu bazı güçlerin tedirgin olmasına sebep oldu. Yani Etiyopya'daki o sokak hareketleriyle o baraj inşaatının evet. bir şekilde etkisi ileride de çıkacaktır kokusu.
Hı hı.
Mali'de, Burkina Faso'daki patlamalar,
saldırılar,
gelince, evet. bu saldırılarda bakıyorsunuz 50 kişi ölüyor, 100 kişi ölüyor. Bir altyazı olarak geçiyor. Evet. Enteresandır. Ama Avrupa'da böyle bir saldırı olsa, bu kadar kişi ölmüş olsa herhalde günlerce
konuşulur.
Konuşulurdu. Hatta dünyadan herkes gidiyor.
Olağanüstü hal ilan edilir.
Vesaire. İnsanın hayatının ucuz olduğudur. Hı. O bölgede şunu unutmayalım. Burkina Faso, Mali gibi bölgeler Fransa'nın eski sömürgeleri.
Evet.
Hala Fransa Euro'ya geçti. Onlar Batı Afrika frankını kullanıyorlar. Yani para birimleri olarak frankı kullanıyorlar. Resmi okullardaki dilleri Fransızca ve güvenlik bürokrasisi de tamamen Fransızların kontrolünde. Yani orada Fransa'ya rağmen bir şeylerin çok da rahat gidebileceğini düşünmek şimdilik mümkün değil. Hı hı. Ama orada Fransa'nın etkisini kırmaya çalışan bir Amerika var. Ticari olarak girmeye çalışan bir Çin var. Ve Türkiye'de bir şekilde orada yardım faaliyetleriyle var olmaya çalışıyor. Orada güçlerin de yani kimin ayağına bastıysa o bombayı patlatıyor. Öyle Hı-hı. düşünmek gerekiyor. Bir de İpek Yolu projesinde evet. o tren yolu hattıyla işte dün gece Marmaray'dan geçerek Avrupa evet. yakasına ulaştı. Bu üç hattan orta hattır. Bir tanesi Karadeniz'in kuzeyinden, bir tanesi orta hat Anadolu'dan. Güney hatta Basra Körfezi'ne, Pakistan'ın Karaçi Limanı'ndan iniyor. Çin'in 21. yüzyılda ticaretle dünyada bir hegemonya kurma planı vardır. Bunun da en önemli adımı budur. Bizim o 3. Boğaz Köprüsü'nün üzerinden evet. inşa edilecek olan bir... Şimdi bu geçici olarak, sembolik Hı-hı. olarak geçti bu tren. Bu köprünün üzerinden bu tren hattının yapılmasıyla da birlikte İpek Yolu projesinin önemli bir halkası tamamlanmış olacak. Yani 21. yüzyılda aslında kapışma... Eskiden 100 yıl önce otlakların... savaşı olurmuş tarım alanlarının,
sonra alanlarının,
sonra evet. petrolün, doğalgazın, önümüzdeki yıllarda da ticaret savaşları olacaktır. Bunu da bekleyip göreceğiz.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz başta size ve değerli dinleyicilerimize. Haftaya yeniden buluşmak ümidiyle hoşça kalın.
Bu arada sevgili dinleyicilerimizin kandilini de tebrik ediyoruz.
Evet, unutmadan söylemiş olalım. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Hayırlı kandiller diliyoruz. Hoşça kalın.